Ayrım 39, Locke Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 362. Üçüncü kısım. Demek bizden birinin kılığına girmiş diye sesli düşündü Reinhard kadın öyküsünü bitirdikten sonra. Bu ne cüret, ama bunun bela olduğundan emin misin? Eğer değilse akranlarımın ceplerini onun kadar hünerli ve gözü pek bir şekilde boşaltan başka bir hırsızla karşı karşıyayız demektir. Ve bence öyle bir ihtimal pek mümkün değil. Hayaletlerle tıka basa dolu olan böyle bir şehirde bile. Gri kral olamaz mı? Raporlara bakılırsa sinsiliği bu olaya cuk oturuyor. Hayır, gri kral ortaya çıktığından beri Barsavi'nin adamlarını öldürüyor. Belanın çalışma yöntemi düpedüz hilebazlık. Bildiğim kadarıyla henüz tek damla bile kan akıtmadı ve bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyorum. Reinhard boş pasta tabağını kenara bırakıp şarap kadehinden bir yudum aldı. Yani Dona Salvara'nın öyküsüne güvenebilirsek karşımızda en azından 4 kişilik bir çete var demektir. En başta Bela, ona Lucas Fairwhite diyelim, hizmetkarı Grauman ve de Salvara köşküne sızan iki adam. Bu daha başlangıç Stephen, ama bence çete muhtemelen 5 veya 6 kişilik. Onu da nereden çıkardın? Bence sahte gece yarıcılar Dona Salvara'ya tarihli sular tapınağının yakınındaki saldırının düzmece olduğunu iddia ederlerken doğruyu söylüyorlardı. Bu kadar karmaşık bir komploda aksi olamaz. O yüzden 2 suç ortağı daha var, maskeli saldırganlar. Tabii bu görev için özel olarak tutulmadılarsa. Ondan şüpheliyim. Bu olaydan önce elimizdeki bilgilerin ne kadar kıt olduğunu düşün. Hiçbir yerde hiç kimseden tek bir haber, tek bir böbürlenme, tek bir fısıltı bile duymadık. Kamor'un belasıyla birlikte çalıştığını iddia eden biriyle ilgili en ufak bir bilgi yoktu. Ancak hırsızlar genel olarak aralarından kimin en uzağa işeyebildiği konusunda bile saatlerce övünmeye meraklıdırlar. Yani durum son derece sıra dışı. Dedi Reinhard, işini yaptıktan sonra kiralık bir adamın gırtlağını kesersen ona para ödemene de gerek kalmaz. Ama burada söz konusu kişi Bela ve o tür bir eylemin onun çalışma düzeni dışında kalacağına inanıyorum. Yani çetesi kendi yağıyla kavruluyor. Aslında mantıklı. Yine de 6 kişi olmayabilirler. Belki ara sokaktaki 2 adam aynı zamanda gece yarıcılar gibi giyinerek köşke gidenlerdir. Ah sevgili Stephen, ilginç bir varsayım. Öyleyse gel ilk tahminimiz olarak en az 4, en fazla 6 kişiler diyelim. Yoksa bütün geceyi birbirimize şemalar çizmekle geçireceğiz. Daha kalabalık bir grubun onlar kadar başarılı bir şekilde saklanabileceğinden şüpheliyim. Öyle olsun. Reinhard bir süre buna kafa yordu. Sana hemen şu saatte 15 veya 16 adam verebilirim. Nazca Barsavi'nin cenazesiyle ilgili o raporlar geldiğinden beri benim çocuklardan bazıları sahte kılıklarla kapanda ve kazanda takılıyorlar. Onları çabucak geri çekemem. Ama sabahın ilk saatlerine kadar süre tanırsan diğer herkesi giyinip kuşanmış ve kavgaya hazır bir halde toplayabilirim. Gece camı arkamızı kollayabilir. Sarı ceketlileri işe karıştırmanın gereği yok. Zaten aralarına sızılmış olabileceğini biliyoruz. Belayı ve çetesini hemen yakalamak isteseydim dediğin iyi olurdu Stephen. Ama istemiyorum. Sanırım bu adamın etrafındaki çemberi daraltmak için en az birkaç günümüz var. Sofya ilk başta 25 bin şilinlik bir gider belirlediklerini söyledi. Belanın diğer 7 veya 8 bini alana kadar bekleyeceğini tahmin ediyorum. Öyleyse izin ver en azından bir mangayı hazırda bekleteyim. Onları sabır sarayında sarı ceketlilerin arasında tutarım. 5 dakikada harekete geçebilirler. Akıllıca öyle yap bakalım. Belaya nasıl yaklaşacağımıza gelince... Yarın Meraggio'ya bir adam gönder. Göze batmayan biri olsun. Bak bakalım Fairwhite'ın orada bir hesabı var mı ve varsa ne zaman açılmış?
Calviro. Maralisa Calviro'yu yollarım.
Harika bir seçim. Bana göre şu Weirwight'ın salvaralarla tanıştırdığı herkes şüpheli sayılır. Don Lorenzo'nun tapınaktaki saldırıdan hemen sonra tanıştığını söylediği o hukuk katibini de soruştursun. Adı Eccari'ydi değil mi? Evante Eccari. Evet, sonra da bizzat gidip tarihli sular tapınağını bir kontrol et. Ben mi? Leydim, imanlı biri olmadığımız en iyi sen bilirsin. Ailemden miras kalan tek şey görünümüm. Ama imanlıymış gibi davranabilirsin ve bana lazım olan şey görünümün. Öyle bir yerde fazla şüphe uyandırmazsın. Tapınağı kolaçan edip yersiz biri var mı bak? Çetelere veya gelen gidenlere karşı gözünü açık tut. Sahte saldırıda tapınaktan birinin de rol oynaması düşük bir ihtimal bile olsa mümkün. Öyle değilse bile o ihtimali elememiz lazım. Olmuş bil o halde. Peki ya kaldıkları han? Evet, devrik ev. Birini gönder ama sadece tek bir kişiyi. Han çalışanlarının arasında bir çift eski muhbirim var. Biri sarı ceketlilere rapor verdiğini, diğeri ise Kapa için çalıştığını zannediyor. İsimlerini sana iletirim. Şimdilik tek isteğim hala orada Civadra suitinde kalıp kalmadıklarını öğrenmek. Kalıyorlarsa adamlarından birkaçını personel gibi giydirip bahana yerleştirebilirsin. Şimdilik yalnızca gözlem amacıyla.
Pekala. Reynard sandalyesinden kalkıp pantolonuna dökülen kırıntıları süpürdü. Peki ya ilmek? Dileğin gerçekleşirse onu nerede ve ne zaman daraltmak istersin?
Belanın peşine düşmek hep çıplak elle balık yakalamak gibiydi, karşılığını verdi kadın. Onu asla kaçamayacağı, kendi dostlarından ayrı kalıp bizimkilerle çevrili olacağı bir yerde kıstırmak istiyorum.
Bizimkiler mi? Nasıl? Ah, kuzgun yuvası.
Evet, aferin Stephen. 1,5 hafta sonraki değişimler gününde, dükün şöleni sırasında, yerden 150 metre yüksekte, Kamor'un asilzadeleriyle ve 100 muhafızla çevrili halde, Dona Sofia'ya şu Lucas Fairwhite'ı salvaraların konuğu olarak dükün şölenine davet etmesini öğütleyeceğim.
Tabii Fairwhite bunun bir tuzak olduğundan kuşkulanmazsa.
Bence böyle bir jest hoşuna gidecektir. Gizemli dostumuzla nihayet yüz yüze tanışmamızı sağlayacak şeyin cüretkârlığı olacağı kanaatindeyim. Sofia'dan maddi sıkıntıdaymış gibi davranmasını isteyeceğim. Fairwhite'a son birkaç bin şilini ancak festivalden sonra hazır edebileceğini söyler. Bu çifte yemli olta belanın hem açgözlülüğüne hem de kibrine hitap edecek. Nefsine seve seve yenik düşeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Bu iş için herkesi görevlendireyim mi?
Elbette.
Dona Vorcenza şarabından bir yudum alıp yavaşça gülümsedi.
Bela'nın ceketini bir gece yarıcının almasını istiyorum. Yemeğini gece yarıcıların servis etmelerini istiyorum. Tuvalete giderse lazımlığını bir gece yarıcının boşaltmasını istiyorum. Onu kuzgun yuvasına alacağız. Sonra da kimin nereye kaçtığına bakacağız.
Başka bir şey var mı?
Hayır, hemen işe koy Stephen. Birkaç saat içinde geri gelip bana rapor ver. Henüz yatmamış olacağım. Barsavi'nin cenaze alayı geri döndükten sonra yüzen mezardan mesaj bekliyorum. Bu arada şüphelerimiz hakkında ihtiyar Nico Vante'ye bir not göndereceğim.
Hizmetindeyim Leydim. Reynard kısa bir reveransın ardından uzun ve tez adımlarla solaryumu terk etti. Kalın kapı henüz kapanmadan evvel Dona Vorcenza ayağa kalkmış ve kapının solundaki bir nişin içine yerleştirilmiş küçük bir yazı masasına doğru yürümeye başlamıştı bile. Oraya vardığında yarım bir parşömen sayfası çıkardı, alelacele birkaç satır karaladı, parşömeni katladı ve üstüne kağıt bir tüpten azıcık mavi bal mumu döktü. Madde simyasal olduğu için havayla temas eder etmez birkaç saniyede sertleşiyordu. Dona Vorcenza içinde onlarca yıl dikkatle toplanıp dizinlenmiş kayıtların bulunduğu bu odada hiçbir ateş kaynağına izin vermezdi. Masada Dona Vorcenza'nın solaryum dışında asla takmadığı bir mühür yüzüğü, yüzüğün üstüne de Vorcenza ailesinin armasında rastlanmayan bir sembol mevcuttu. Yaşlı kadın yüzüğü katılaşmakta olan mavi bal mumuna bastırdı. Sonra da hafif bir pıt sesiyle çekip aldı. Mesajı servis asansörüyle aşağı indirdiğinde gece hizmetlilerinden biri onu alıp derhal kulenin kuzey doğusundaki kafes platformuna koşacak ve kablo sepetlerinden biriyle kuzgun yuvasına geçecekti. Oraya vardığı zaman da mesajı doğrudan Dük'ün eline teslim edecekti. Nico Vente yatak odasına çekildiyse bile. Referans olarak mavi mühründe stilize bir örümcek ambleminden başka bir şey bulunmayan her notta adet böyleydi.
Ara, Güller Okulu'nun müdürü.
Hayır, kalbim burada. Vur, vur. Şimdi de buraya. Vur.
Cam güller evinin üstüne soğuk ve gri damlalar boşalıyordu. Kamur'un kış yağmurları Jantanen ile Don Maranzalla'nın ayaklarının altında 3 santim derinliğinde bir havuz oluşturmuştu. Sular bahçedeki her gülün yüzeyinden kollara ayrılarak akıyor, Don'un bir değneğin ucunda tuttuğu iri bir adamın yumruğundan biraz daha büyük olan, içi doldurulmuş deri hedefe epesiyle tekrar tekrar vururken Jantana'nın gözlerini dolduruyordu.
Buraya saldır. Ve buraya. Hayır, çok alçak oldu. Orası karaciğer. Beni hemen öldür. Bir dakika sonra değil. O arada sana bir kez daha vurabilirim. Yukarı, kaburgaların altından kalbe. Daha iyi.
Çalkalanan bulutların içinde gri beyaz bir şimşek çakarak dumanların arasından seçilebilen bir yangın gibi dalgalandı. Hemen sonra yankılı bir patlamayla gelen gök gürültüsü, öfke nöbetine tutulmuş tanrıların sesi gibiydi. Jean o anda Don Maranzalla'nın sağ omzunun yerisindeki gökyüzünde bir dizi puslu gri sütundan ibaret olan beş kulenin zirvesinde bulunmanın nasıl bir şey olacağını hayal bile edemiyordu.
''Yeter Jean, yeter. Domuz bıçağını fena kullanmıyorsun. Gerekli hallerde ona aşina olmanı istiyorum.'' Ama artık daha başka nelerde yeteneğin olduğunu görme vakti geldi.
İyice yıpranmış kahverengi bir yağmurluğa sarılı haldeki Don Maranzalla etrafa su sıçrata sıçrata büyük bir tahta sandığa kadar gitti.
Yaşadığın çevrede upuzun bir kılıçla ortalarda gezemezsin. Git bana garibanı getir.
Jean dolambaçlı cam labirenti aceleyle kat ederek kuleye çıkan küçük odaya doğru seyirtti. Güllere hala saygı duyuyordu. Saygı duymamak için ahmak olmak gerekirdi. Ama artık onların varlığına oldukça alışmıştı. Artık cam heykellerin aç şeyler gibi üstüne üstüne geldiğini hissetmiyordu. Onlar parmağını uzak tutman gereken birer engeldi, hepsi bu. Merdivenin başındaki o küçük ve kuru odaya kaldırılmış olan gariban, kafası, gövdesi ve kolları olan bir mankendi. Dolgulu deriden yapılıp demir bir sırığın ucuna geçirilmişti. Jean onu sağ omzunun üstünde sarsakça dengeleyerek tekrar sağanak yağmura çıktı ve kokusuz bahçenin ortasına geri döndü. Gariban yol boyunca cam duvarlara birkaç kez sürtünmüşse de güllerin içi boş hayvan derisine karşı iştahları yoktu. Don Maranzalla tahta sandığı açmıştı ve içini karıştırıyordu. Jean garibanı avlunun ortasına koydu. Metal sırık taşa oyulmuş bir deliğe girdi ve çevrilince dışarı biraz su fışkırtarak oraya kilitlendi.
''Al sana pis bir şey'' dedi Don, muhtemelen keçi derisi olan çok ince bir malzemeye sarılmış, 1 metre 20 santimlik bir zinciri savurarak. ''Buna mübaşir kırbacı derler. Şıngırdamaması için üstüne deri sarılır. Yakından bakarsan her iki ucunda küçük kancalar olduğunu görebilirsin. Onların sayesinde bir kemer gibi bele bağlanabilir. Kalın giysilerin altında saklanması kolaydır. Tabii senin göbeğine dolamak için biraz daha uzununa ihtiyaç duyabiliriz.''
Don kendinden emin adımlarla öne çıktı ve dolgulu zincirin bir ucunu garibanın kafasına doğru savurdu. Zincir yüksek, ıslak bir şak sesiyle deriye çarpıp sekti. Jean birkaç dakika boyunca kırbaçla garibana girişerek kendini eğlendirirken Don Maranzalla da onu seyretti. Don daha sonra kendi kendine mırıldanarak dolgulu zinciri aldı ve Jean'a birbirinin eşi bir çift bıçak verdi. Yaklaşık 30 santim uzunluğundaki bıçaklar tek ağızlı, geniş ve kıvrıktı. Saplarına küçük pirinç çivilerle bezeli ağır el kundakları tutturulmuştu.
Bunlar adamı perişan eder. Genelde hırsız dişi olarak bilinirler. İncelik gerektiren bir tarafları yoktur. Onlarla rakibine bıçaklayabilir, doğrayabilir veya sadece yumruklayabilirsin. Şu küçük pirinç çıkıntılar düşmanının suratını yolup geçebilir ve el kundakları hücum eden bir boğa hariç hemen hemen her şeyi durdurabilir. Bir dene bakalım. Jan'ın bıçaklarla yaptığı deneme kamçıyla olandan bile daha iyiydi. Maranzal'la takdirle alkış tuttu. İşte böyle, kaburgaların altından karna saplayacaksın. Şuraya 30 santim uzunluğunda çelik sokup onunla rakibinin kalbini gıdıklarsan tartışmayı sen kazanmışsın demektir evlat. Adam ikiz bıçakları Jan'dan alırken gevrek gevrek güldü. Diş dersi için gayet uygun ha, ne dersin evlat? Ha? Jan ona şaşkın gözlerle baktı. Bu deyimi daha önce hiç duymadın mı? Sizin şu Kapa Barsavi aslen Kamorlu değildir. Eskiden Terrin Koleji'nde ders verirmiş. O yüzden birini konuşmak için yanına çağırdığında buna adap dersi denir. Ve birini bağlayıp zorla konuşturduğunda şarkı dersi vermiş olur. Ve birinin gırtlağını kesip onu körfezdeki köpek balıklarına attığında... Ah dedi Jan, sanırım o da diş dersi oluyor, anladım. Evet, bu lafı benim uydurduğumu sanma. Sizinkilerden çıkmadır. Koca adamın bundan haberdar olduğundan eminim. Ama hiç kimse onun yüzüne karşı öyle bir laf etmez. Katillerde de askerlerde de işler hep böyle yürür. Neyse, gelelim bir sonraki şirin oyuncağımıza. Maranzal'la çocuğa bir çift tahta saplı nacak uzattı. Silahların bir yanına kıvrık metal yalımlar, diğerine ise yuvarlak denge ağırlıkları takılmıştı. Bu kafa kırıcıların süslü püslü bir adı yoktur. Bahse varım, daha önce bir nacak görmüşsündür. Yalımı veya topuzu kullanmak sana kalmış. Topuzla rakibini öldürmeden yenmen mümkündür. Ama yeterince sert vurursan o da yalım kadar fenadır. Bu yüzden garibandan başka bir şeye saldırırken muhakemeni iyi yap. Jan neredeyse derhal nacakların ellerinde yarattığı histen hoşlandığını fark etti. Çoğu dürüst vatandaşın alışkanlık gereği üstünde taşıdığı bıçaklardan veya sopalardan daha etkili olacak kadar uzun, fakat dar alanlarda hızlı bir şekilde kullanmaya yetecek kadar da küçüktüler. Ayrıca onları bir ceketin yahut yeleğin altında kolayca saklayabilirmiş gibi hissediyordu. Jan dizlerini kırdı. Bu şeyler ellerindeyken bıçak dövüşçüsü çömelişi çok doğal gözüküyordu. İleri fırlayıp aynı anda iki nacağı birden garibana sallayıp yalımları onun kaburgalarına sapladı. Sonra yukarıdan aşağıya bir hamleyle mankenin sağ koluna vurarak onun baştan aşağı sarsılmasına sebep oldu. Bu kesiyi yalımla değil de arkasındaki topuzla kafaya indirilen ters bir darbe izledi. Jan birkaç dakika boyunca kollarını indire kaldıra garibana saldırırken yüzündeki gülümseme gittikçe genişledi. ''Hım, fena değil'' dedi Don Maranzal'la. ''Ne yalan söyleyeyim, bir acemi için hiç fena değil. Nacaklarla çok rahata benziyorsun.'' Jan kapıldığı bir hevesle dönüp avlunun kenarına doğru seyirtti ve garibanla arasını 5 metre kadar açtı. Sağanak yağmur onunla hedefi arasına gri parmaklar sokup duruyordu. Bu yüzden elinden geldiğince dikkatini toplayıp nacaklardan birini hizaladı. Sonra da kollarını, kalçalarını ve gövdesini tamamen döndürerek silahı ileri fırlattı. Nacak garibanın tam kafasına isabet etti ve bir kere bile titremeden hayvan derisi katmanlarına saplanıp kaldı. ''Vay canına'' dedi Don Maranzal'la. Semada yine bir şimşek çaktı ve gök gürültüsü damda yankılandı. ''Vay ki ne vay! Nihayet üstüne inşa edebileceğimiz bir temel bulduk.'' 39. ayrımın sonu. Sayfa 369.